Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'de dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 8 Nisan 2022. Günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yoğun bir gündem var. Yine Ukrayna krizi etrafında pek çok gelişme var. Size aktaracağım. Buça katliamının ardından Krematorsk, özellikle Ukrayna ordusunun komuta merkezinin bulunduğu ve Rusya'nın başından beri askeri uzmanların hedefinde olduğunu belirttiği yerde bir Tochka U roketleriyle Donetsk'in merkezine düşen ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kullandığı model olduğu belirtilen roketle bir saldırı düzenlediği belirtiliyor. Yapılan açıklamalar var. Tabii Rusya'ya yönelik ithamlarda bulundu Ukrayna. Rusya tarafı ise bu füzeleri kendilerinin envanterinde olmadığı ve kullanmadıklarını, halkın hem orada toplanmasının sağlandığı, provokasyon yapıldığı hem de kentten ayrılmalarını önlemek için bir katliam yapıldığını söylüyor Rusya tarafı. Karmaşık. Birazdan aktaracağım detaylarını. Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkartılması, sansür, ağır sansür, özellikle Twitter'dan gelen haberler iç karartıcı. Hakikaten Twitter artık Amerikan medyası olarak belki nitelendirilse yeridir. Britanyalı siyasi parti lideri, milletvekili eski George Galloway, Irak Savaşı karşıtı, Twitter'a meydan okuyan açıklamalarda bulundu kendisi. Aktaracağım. Zelenski'nin Yunan parlamentosuna yaptığı hitap, sadece Yeni Demokrasi, sağcılar, Yunan Sağ Partisi iktidardaki milletvekilleri dinlemişti. Ama çok tartışmalı, özellikle de Yunan milliyetçiliğine hitap eden bu konuşmasına Yunan solundan tepkiler yükseldi. Başka detayları da geldi, aktaracağım size. NATO toplantısı vardı. NATO zirvesi sonrası Stoltenberg'in açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yine açıklamaları var. Çin'i de hedefe alacaklar. Haziran'daki NATO zirvesinin işaretini şimdiden yeni konseptle vermiş durumdalar. Yine detaylarını aktaracağım size. Yaptırımlar, Rusya Federasyonu hedef alan özellikle kömürle ilgili yeni karar da alındı ama tabii doğalgaz ve petrolde pek işe yaramış gözükmüyor. Rusya, Rus rublesinin giderek değer kazandığı, 71,5-72'nin bile altına düştü. Hakikaten enteresan bir görünüm var. Bir de faiz indirimi kararı geldi. Onları da aktarmaya çalışacağım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taraflarla telefon müzakerelerinde bulunduğu hem Rusya tarafıyla Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü hem de Ukrayna tarafı, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü. Türkiye tarafsız bir pozisyona kendisini çekmiş durumda. Tabii bu hafta içerisinde Ankara Amerika'dan da bir konuk ağırlamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyasi müsteşarı Victoria Nuland, Ukrayna krizinde adı sıkça geçen isim. İbrahim Kalın'la da görüştü. Victoria Nuland özellikle de Türkiye-Amerika arasındaki yeni döneme işaret ediyor pek çoklarının gözünde Nuland'ın bu ziyareti. Hem pek çok mesaj da vermişti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi de var bunun içerisinde. F-16 talebi var. Belki Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin buradan nereye gideceği kongrenin de Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 satışları ile ilgili bir mektup aldığı düşünülürse önemli. Bugün Türkiye'nin pozisyonuna bakacağız. Hem NATO zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde kendini bu krizde nasıl konumlandırdığı, hem Victoria Nuland'ın ziyareti. Programın ikinci yarısında emekli amiral Türker Ertürk konuğum olacak. Aynı zamanda siyasetçi kendisi. Değerlendirmelerini alacağım. Ankara'nın tutumunu nasıl değerlendirdiğini alacağım. Görüşlerine başvuracağım. Konuğum olacak bugün. Ama tabii gündemimiz yüklü. Hemen başlamak istiyorum. Dünyadan da bazı haberler var. İsrail'de dün akşam Tel Aviv'de bir saldırı gerçekleştirildi. Tam da böyle hükümet krizinin yaşandığı bir dönemde dikkat çekici bir saldırıydı. Alarma geçti. İsrail güvenlik güçleri Filistinli tarafından Mayıs ayı tabii Nakba Filistinler için felaket günü, kutsal topraklarda da küçük çaplı hareketlenmeler gözüküyor. Aktarmaya çalışacağım hepsini ama başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi bu frekanslardan, karasal yayından takip edebilirsiniz yayınımızı. Sputnik Radyo artık tabii YouTube'da yok. Bu yüzden de daha ziyade Telegram'dan yayınlarımızı yapabiliyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde video yayınları da olacak. Bunun linkini de ben paylaşmaya çalışıyorum. Evet, live stream linkini Twitter hesabımdan tekrardan paylaşacağım. Bizi Telegram üzerinden çünkü şu anda en azından dinleyebilirsiniz canlı olarak. Ama daha sonra video yayınımız da olacak. Linke tıklarsanız hemen Telegram'a bağlanıyorsunuz ve rahatlıkla Eksen'in yayınlarını dinleyebiliyorsunuz efendim. Başlayalım. Evet. Evet, Rusya Federasyonu'nun özel operasyon olarak nitelendirdiği Ukrayna'ya müdahalesi devam ediyor. Askeri hedeflerin vurulduğu açıklamaları var Rusya Savunma Bakanlığı'ndan. Özellikle de Ukrayna ordusunun Donbas hattında, Kramatorsk bu hatta yer alıyor. Komuta merkezi var, güçlü olduğu bölgelerden birisi. Müzakerelere paralel olarak daha çok Donbas'ın batı kesimleri ve güneydeki Mariupol'de kalan Azak taburu, Neonazi Azak taburunun temizlenmesi çalışmalarının devam ettiği söylenebilir. Yüksek hassasiyetli füzelerle daha çok askeri teçhizat yığınaklarının ve yakıt depolarının vurulması. Kramatorsk bölgesindeki birliklere aslında lojistik takviyenin kesilmesinin hedeflenmesi olarak askeri uzmanlar daha ziyade dile getiriyorlar. Başka askeri hedefler de vurulduğu söyleniyor. 2 helikopter var. Yine TB2 Bayraktar sistemlerinin vurulduğu bilgisi de var. Bir de yabancı paralı askerlerin eğitildiği bir başka yerin Odessa yakınlarında Bastion tipi kıyı füze sistemleriyle bu tarz silah sistemlerinin ile nokta atışları daha çok hedefleniyor. Öyle anlaşılıyor verilen bilgilerden. İzyum kentinde daha kuzeyde Stinger füze kompleksi, Amerikan yapımı bir kompleksin vurulduğu bilgileri yine geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında. Mariupol kentinin %98'i kurtarılmış durumda. Banderistler Azovstal Çelik Fabrikası'nda hala orayla ilgili iddialar çok tabii ki, ama büyük ölçüde kentten gelen görüntüler zaten savaşın kentin büyük bir kesiminde sona erdiğini gösteriyor. Bu noktada tahliyeler devam ediyor diyebiliriz. Tam askeri cephede olup bitenler tam olarak ne oluyor, müzakereler de var diye herkes konuşurken, bu sefer Kramatorsk, işte baştan beri aslında ben yazmıştım iki hafta önce, askeri uzmanların dikkatini çekmişti. Ben de onlardan okumuştum tabii ki, kendim askeri uzman değilim. Ama burada uygulanan askeri stratejinin tam olarak ne olduğunu sıralarken Kramatorsk bölgesinin Rusya Federasyonu ortaya koyduğu demilitarizasyon hedefi açısından önemli bir yer olduğu vurgulanıyordu. İşte oraya çok yaklaşılmış olduğu anlaşılıyor bu son saldırıyla ilgili düşünürsek. Girişte söylediğim Tochka U füzesiyle bir saldırı düzenlendiği bilgisi düştü. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, bizim envanterimizde bu kullanılmıyor, böyle bir füze yok. Yakın zamanda aslında 14 Mart'ta Donbas'ta Donetsk bölgesinde kent içine Ukrayna ordusunu fırlattığı Tochka U sistemleri 23 kişinin hayatına mal olmuştu, ama o fotoğraflar, o dehşet fotoğrafları Batı'da saldırıyı Rusya yapmış gibi sunulmuştu. Hatta Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı bile kendi saldırılarını sanki uzaylılar yapmış gibi o fotoğrafı kullanarak tweet atması da dikkat çekmişti. İşte aynı silah Tochka U dedikleri füzeler. Edward Basurin, halk milisleri sözcüsü, yaklaşık 30 kişinin hayatını yitirdiğini söyledi. Ukrayna hükümetinin önce Kramatorsk ve Slavyansk'tan tahliye yapılacağını duyurduğunu iddia etti. Ardından da bu provokasyonun yapıldığını söyledi. Yani aslında siviller çıksın istenmiyor. Sivil kayıpların arttırılması ve Rusya Federasyonu'nda suçlanması hedefleniyor. Görüşü bu şekilde dile getiriliyor. Tren garı gibi kentten ayrılabilecekleri yerlerde insanların toplandıkları ve füzenin o sırada geldiği. Atış yönünün de Ukrayna tarafı olduğu söyleniyor. Batı'da sunumlar biraz kimin yaptığı meçhul gibi çıkınca Ukrayna tarafından gelme olasılığı açıkçası daha da yükseliyor. Çünkü ilk başta hemen Rusya'yı suçluyorlar. Kanıt da henüz netleşmemesine rağmen ellerindeki kanıtlar, bu sefer öyle yapmamalarından bu işte bir iş var diyebiliriz doğrusu. Hem ellerinde olmadığı bir takım konvoyların görüntüleri yayınlanmış, ama Belarus'la yapılan tatbikattan çekilmiş görüntüler olduğunu söylüyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı'nın en azından açıklaması bu şekilde. Tochka U taktik füzelerinin geliş yönünden bahsediliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bu füzelerin kullanıldığı atış yeri de, tren garına saldırının atış yeri de 45 kilometre güneybatıda yer alan Dobropolye kasabasında konuşlu Ukraynalı roket birliği olduğu bilgisini aktarmışlar. Şubat ayındaki tatbikatın görüntülerini gösterip Rusya tarafı yaptı diye sunulduğu söyleniyor. Evet, hakikaten tabii ki karmaşık bilgiler, ama bunları tabii Batı'da hiç yansıtmıyorlar. Aslında açıklamaları yansıtmıyorlar. Kendi taraflarının izahatını yansıtmıyorlar. Doğru olduğunu düşünmeseler bile bu izahatları duymak dahi istemiyorlar. Doğrudan bir suçluyu önceden bulma refleksi çalışıyor burada, öyle anlaşılıyor. BM Genel Kurulu İnsan Hakları Konseyi üyeliğini 93'e karşı 24 oyla 24'e karşı 93 oyla askıya almış durumda. 58 ülke çekimser oy kullanmış. Neredeyse işte bu durumda yarı yarıya bir görünüm oluşuyor. Çok da aslında böyle bütün insan hakları konseyinden çıkarılmaya herkesin onay vermediği anlaşılıyor. Burada 24-58 toplayalım işte, 93 ile 50-50 bir sonuç çıkıyor. Tabii Rusya Federasyonu bir dizi batılı ülkenin öncülük ettiğini ve artık burada bir tekel oluşturulduğunu dile getirdi bu şekilde. Ama insan hakları ajandası için bunun hayırlı olmadığı, monopol ifadesini kullanmış Rusya'nın BM daimi temsilciliği. Bu alınan 24'e karşı 93 oyla 58 ülkenin de çekimser kalmasıyla çıkan kararı, Rusya Federasyonu da kendi soruşturma komitesini kurup Ukrayna'da özellikle neonazi güçlerin insanlık suçlarını araştırıyor, savaş suçlarını araştırıyor, onu da biliyoruz. ellerinde pek çok doküman olduğu söyleniyor. Ele geçen askerlerin konuşmaları var. Sivilleri bilerek hedef almalarının istendiği yolunda. Şimdi tabii Ukrayna'da şunu belirtmek lazım. Nüfusun yaklaşık %30'u Rus asıllılardan oluşuyor. Yarı yarıya da Rusça konuşan nüfus var. Milliyetçilerin, özellikle de aşırı milliyetçi ideolojide olanların Rus asıllılar ve Rusça konuşanlardan pek haz etmediği ve onları çok da yurttaşları gibi görmediklerini belirtmekte fayda var. Nasıl oluyor da kendi insanlarına böyle böyle davranabiliyorlar sorusunun yanıtı olabilecek sayısız video var. Kendilerinin ifadeleri bunlar. Bizim söylediğimiz bir şey değil. Milliyetçilik böyle bir şey açıkçası. Sonuçta akraba halklar zaten. Dolayısıyla dillerini yasaklamak ya da işte böyle bir orada var olmalarını istememek falan çok acayip bir milliyetçiliğin tabii neonazilik bu yüzden vurgulanıyor. Kendileri Stepan Bandera'nın mirasını sahiplendiklerini kendileri söylüyorlar. Ukrayna devleti her zaman böyle değildi belki ama maalesef 2014'ten bu yana giderek etkinliklerini artırdıklarını söylemek çok mümkün. İlk devlet başkanı 2014'ten sonra Petro Poroshenko, bizim çocuklarımız okula gidecek, onların çocukları sığınaklarda yaşayacak demişti. Bundan daha net bir aşırı sağcılık olabilir mi açıkçası bilemiyorum. En son Krematorsk'taki olayında bir provokasyon olduğu görüşünde, bununla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor ama tabii bütün bunların yapılabilmesi için medya kanallarının açık olması lazım. Amerikan yönetimi ise medya kanallarını tıkıyor. Öyle ki çok acayip şeyler oldu. Estonya'da Sputnik Estonya'nın genel yayın yönetmenliğini yürüten Yelena Çerişeva uluslararası yaptırımları ihlal suçundan Estonya'da gözaltına alınıverdi. Sonra tabii tepkiler üzerine serbest bırakılmış ama yani hakikaten çok acayip bir şey. Sonuçta bir gazeteci, Amerikan işgalleri sırasında Amerikalı gazetecileri Estonya tutukluyor muydu? Gözaltına alıyor muydu? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar acayip bir şey. Diyeceksiniz Twitter tabii ki bilgi edinme özgürlüğüne darbe üstüne darbe indiriyor Twitter. Sadece kurumsal hesaplar, bütün sadece Russia Today ve Sputnik değil, Rusya ile bağlantılı hesapları da kısıtlamaya almaya hazırlanıyor. Serbest bilgi akışını sağlamaya yönelik yeni politikayla gerekçelendirmişler. Serbest bilgi falan kalmadı. Gerçekten Batı'da Scott Ritter, ben aktarmıştım size, Irak kitle imha silahları yalanlarını ortaya seren BM baş müfettişi resmen Twitter'dan sürgün edilmeye kalkışıldı. Tepkiler üzerine geri döndü. İngiliz milletvekili George Galloway aynı şekilde zaten şimdi kapatılmış olan Russia Today'de program yaptığı için artık yapmıyor programı. Adam bir siyasetçi ve milletvekili, ona da büyük bir saldırıya giriştiler. Böyle bir de acayip kurallar açıklıyorlar. Tabii Galloway de altta kalmamış ve asıl Twitter devlet medyası, ABD bağlantılı medya demiş. Çünkü fişliyorlar insanları, tek tek hesap avlıyorlar ve bu da çok ters tepiyor aslında. İnsanlar sinirleniyorlar çünkü görüşlerini, ellerindeki neyse bulabildikleri haberleri, bu açık bir alan, ya açık bir alandır ya da yoktur zaten böyle bir alan. Batı kendi ifade ve basın özgürlüğü ilkelerine, savunduğunu iddia ettiği ilkelere kendisi karşı duran bir tavır takınıyor. Ama ben tabii bugün nasıl olur bunlar diye düşünürken bu konuda bir Batı'da dikkatimi çekti. NBC News'a bir savunma muhabiri konuşmuş. 3 Amerikalı yetkiliyle konuşmuş. Onlar da açıkça elimizde böyle çok sağlam istihbarat falan olması gerekmiyor. Önleyici bir istihbarata dayalı önleyici iddialar ortaya atıyoruz. Yani aslında ortaya attıkları iddiaların doğruluğunu kendileri de bilmiyorlar ama insanların algılarını bu şekilde belirlemiş oluyorlar. Böyle de acayip bir şey. O kadar ki Washington Post gazetesi okurlarından Rusya'da uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini falan istiyor. Böyle bir de ırkçılığa varmış durumda. Yani gerçekten artık akıl sır alacak bir durum değil. Berlin'de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler faşizmine karşı mücadele ederken hayatını yitiren Sovyet askerleri anıtına saldırı düzenlenmiş. Treptow Parkı'nda Sovyet Onur Anıtı, gamalı haç sembolleri çizmişler. Burada açıkça nazizm yapıyorlar burada. Hakikaten çok üzücü. Yunan parlamentosu demiştim. Aslında size aktarmıştım dün Zelenski'nin hitabı oldu. Biraz tabii tarihsel atıflarda işi abartmış. 1821'de Osmanlı'ya isyan eden Mora'da on binlerce Türk'ü katletmiş. Odessa şehrinde kurulan Filiki Eterya örgütünü övmüş. Yunan milliyetçi örgütü bu tabii ki. O dönemde imparatorluğa karşı onlar da milliyetçi mücadele veriyorlar. Buradan yola çıkarak Odessa Helen mirası, bugün biz de aynısını söylüyoruz gibi gibi, acayip yine milliyetçilik saçmış kendisi de. Yahudi olduğu için hiç neonazilerle ilgisi olamaz deniliyordu ama gayet de milliyetçi bakış açısına sahip olabildiğini kendisi sergiliyor. Size bir Yunan olarak hitap ediyorum gibi acayip sözler söylemiş. Tabii yeni demokrasi, sağ Yunanistan'ın sağ iktidarı ve milletvekilleri alkışlamışlar kendisini ama Yunan Komünist Partisi katılmadı bu Nazilerle yan yana durduğu için bu toplantıya. Alexis Tsipras da, Syriza'nın lideri, ters bir açıklama yaptı. Yanında bir de Azak taburu, neonazi Azak taburundan bir de videosunu yayınlamış durumda. Bu konuşma sırasında Yunan asıllı olduğunu belirterek bunu eleştirmiş sert bir biçimde. Nazilerin parlamentoda bir sözü yok, olmamalı diye eleştirmiş. Bu bir provokasyondur demiş. Efendim, Chanel mağazalarında biliyorsunuz artık Ruslara satış yapmama kararı aldı Chanel. Logoyu değiştirmişler. Chanel'in böyle iç içe geçen halka, yarı halka logosu vardır. Hitler'e benzetilen görseller zaten. Chanel'in kurucusunun da böyle bir Nazilerle işbirliği geçmişi var. Evet, Amerika'da bir dizi karar alındı. 3 Rus havayoluna ihracat imtiyazları durduruldu. Efendim, normal ticari ilişkilerin hem Rusya hem Belarus'la kesilmesini, askıya alınmasını öngören yasa tasarısını Senato oylamış durumda. Siber güvenlik işbirliğine son verdi Amerikan tarafı. Böyle gidiyor bu işler. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı elbette vardı. 2 gün düzenlenmişti. Stoltenberg sonrasında açıklama yaptı. Gürcistan ve Bosna Hersek'in savunma yeteneklerini güçlendirmeye yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Bu konuda anlaştıklarını söyledi. Yine bela çıkarmasınlar diyeceğim var. Nereye el atsalar oradan bir bela çıkıyor. NATO'nun krizin küresel sonuçları olduğu için Asya Pasifik'teki ortaklarla işbirliğini arttırmayı kabul ettiğini söyledi. Çin ciddi bir meydan okuma diyor. Rus saldırganlığını kınamıyor Çin diyor. İlla onların bakış açısıyla bütün olayları görmesi gerekiyor. Yoksa NATO onlara da saldırmaya hazır olabilir tabii ki. Ayrıca Stoltenberg bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Yani bu savaşı diplomasi yoluyla değil, Ukrayna tarafına aşırı milliyetçiliği giderek silahlandırarak çözmeye çalışan Avrupa Parlamentosu'nda sadece bir ses gördüm ben. Öyle bir çılgınlık hali, silahlarla neyi çözebileceklerini düşündüklerini bilmiyorum ama hegemonya yitimine karşı hakikaten savaş seçeneğini seçtikleri ortada. Zaten Minsk Anlaşması BM onaylı uygulanmaması yüzünden bu hale gelindi. Onu uygulatmayan da Amerika'dan başkası değil. Ayrıca Stoltenberg de Amerika ne istiyorsa zaten onu söylüyor desek hiç de yanlış olmayacak. Savaşın yıllarca sürmesi. Ukrayna'ya biz asker göndermeyeceğiz, vekil haline getireceğiz. Avrupalılar düşünsünler bakalım, yıllarca burunlarının dibinde bir savaş tabii böyle devam eder bitirilmezse. Evet, Antony Blinken yeni NATO stratejik konseptinin ayrıntılı bir biçimde tartışıldığını açıkladı Brüksel'de NATO toplantısı sonrasında ve Haziran'da Madrid'de bir zirve yapılacak ve bu konseptte yayınlanacak. Hızla değişen dünyada transatlantik güvenliği korumaya NATO jandarmalığının dünyanın her yerine gitmesi hedeflenecek, öyle anlaşılıyor. Çin'le ilgili de pek çok şey beklemek mümkün zaten, aslında çoktandır konuşulan meseleler bunlar. Özellikle Çin ve Rusya'nın askeri kapasitelerinin artık kendilerine tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley bu arada Tayvan konusunda açıklamalar yaptı. O da NATO toplantısında değil ama Silahlı Hizmetler Komitesi'nde. Çin'in olası bir müdahalesinde Tayvan'a Ukrayna'daki gibi destek ver. Yani böyle Çin Asya'da Tayvan'ı, Avrupa'da Ukrayna'yı bir vekalet savaşı sahası olarak seçmişler gibi gözüküyor. Ukraynalıların biraz aklı olsa kendi ülkelerini bu şekilde kullandırmazlar diyeceğim var ama başlarında böyle neonaziler iyice her şeyi ele geçirmişken böyle bir akıl çalıştırmaları çok kolay olmuyor maalesef. Evet, Avustralya'da gaz veriyor silahlarla bütün bu çatışmalara. Scott Morrison açıklama yaptı bu konuda. Amerikalılar 1400'den fazla Stinger taşınabilir hava savunma sistemleri, 5000'den fazla Javelin tank savar füze sistemleri vereceğiz diyorlar. Slovakya S-300 karadan havaya füze sistemini Ukrayna'ya gönderdiğini, teslim ettiğini duyurmuş. Bu konuda çok iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi insan gülüyor. Türkiye S-400 aldı. Viktor Yanıldız geldi. Yani bakınız hiçbir o kadar da işe yaramıyor gibi cümleler kuruyor. Bunun daha alt modelini Ukrayna'ya pompalıyorlar. Böyle bir askeri sonra da savunma örgütü canım. Yani NATO dediğimiz savunma örgütü zaten yani. İspanya Dışişleri ağır silah göndermeyi düşünmüyoruz açıklaması yapmış. Bir de Almanya'dan galiba tank sevkiyatı ertelenmiş haberleri var. Almanya liderliği bu krizde hakikaten çok savaşkan bir tutum aldı. Dışişleri Bakanı'nı anlıyoruz ama Scholz'dan, başbakandan farklı bir tavır bekliyordu herkes. Herkes de şaşırtmıştı. Evet. Bir yandan da sığınmacı akınıyla uğraşıyorlar. Çekya 2 milyar euroya ihtiyacımız var demiş. Yani savaşı öyle alevlendirirseniz sonuçta sığınmacılarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Doğal olarak Minsk anlaşmasını uygulamış olsalardı böyle bir savaş çıkmayacaktı ama uygulamadılar, uygulatmadılar. BM onaylı olmasına da bakmadılar. Evet, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen artık demir leydiliğe soyundu kendisi. Her şeyi yasaklayacağız, enerji ambargosu uygulayacağız diyor ama üye ülkeleri ikna edemiyor. Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gidiyor. Bugün orada olması bekleniyordu. Beşinci yaptırım paketi onayı geldi. Kömür ithalatı ve gemileri, Rusya gemilerine AB limanlarını yasakladılar. Dört Rus bankasıyla tüm mali işlemleri yasakladılar ama Gazprom Bank'la yasaklayamıyorlar efendim. Sıkıntıları var. Avrupa'daki elektrik fiyatları tavan yapmış durumda. Onu belirtmek gerekiyor. European Power Exchange'in verilerine bakılırsa spot piyasada tavan yapmış vaziyette. 74.14 euro olan elektrik fiyatı megawatt saat başına 120.87 olmuş. Avrupalıların bir noktadan sonra isyan edip etmeyeceğini göreceğiz tabii ki. Japonya'da kömür alımını yasaklayacakmış. Almanya Ekonomi Bakanı doğalgaz depolama tesislerinin %26 oranında dolu olduğunu söylemiş ama 150 gün alacak demiş. Kaç parayı alacaklar tabii, bir de o var. İspanya'da gaz ithalatçıları biraz mırın kırın ediyorlar. Biz Rusya kontratlarının feshedilmesini istemiyoruz. Çünkü 20 eurodan satın alıyoruz. 100 eurodan daha ucuz bir şey bulmamız mümkün değil diyorlar. O zaman fatura halka çıkacak burada. Başka şeyler de var. İtalya'da turizm sektörü, şarap, lüks tüketim sektörü hepsi darbe yemiş gözüküyor. Ve tabii ki gıda krizi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, küresel gıda fiyatlarının arz kesintisi yüzünden bitkisel yağlar ve tahım ürünleri öncülüğünde Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söylemiş. Rusya ve Ukrayna tarım ülkeleri hakikaten durum parlak değil. Bazı şirketler Avrupa'da ama gaz ödemelerini rubleyle yapmayı, Rusya'nın şartı bu artık. Çünkü el koyuyorlar varlıklarına bir yandan. Kabul ettiklerini söylemiş rubleyle yapmayı. Bakalım hangileri kabul edecek, göreceğiz hep birlikte. Rus rublesi de dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. 8 Mart'ta 144 ruble olmuştu. 71'in altında galiba, 71 civarı, 72'nin altına kadar düşmüş vaziyette. Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu da bu arada görülmemiş en yüksek politika faizi %20'leri buluyordu, %17'ye düşürmüş. Fırsattan istifade diyelim. Onu da aktarmış olayım size. Pakistan'da bir, artık konuğumu yavaş yavaş arayabiliriz arkadaşlar. Pakistan'da darbe süreci bitmedi. Bu hafta konuşmuştuk Doktor Barış Adıbelli ile. Anayasa Mahkemesi maalesef kararını, meclis başkanının kararını geri çevirdi. İmran Han seçime gidilecekti. Aslında başbakanlığından olmuştu. Amerikan darbesi tehlikesi altında olduğunu söylüyordu. Tam Amerikan politikaları uygulamadığı için seçime gidilecekti. Meclis feshedilmişti. Vekaleten başbakanlık yürütecekti. Güvensizlik oylaması savuşturulmuştu ama şimdi iptali yönünde karar verilmiş. Cumartesi güvensizlik oylamasının yapılmasına hükmedilmiş. Pakistan'ı sarsıntılar beklediğini söylemek mümkün. Yarın bakalım ne çıkacak buradan. Evet. Arkadaşlar arıyor muyuz konuğumuzu? Tamam. Türker Bey, merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum. Hattaymışsınız meğersem. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok sağ olun katıldığınız için. Gündem tabii sıcak, bir savaş ortamı içerisinde biz de aktarmaya çalışıyoruz. Biraz sansür ve karartma ortamı içerisinde elden geldiğince. Cephede neler olduğunu, Türkiye ile ilgili bu krizde Türkiye'ye de çok odaklanıldı. Hakikaten Türkiye'de merkez haline geldi. Bugün hatta İtalya, Britanya savunma bakanları İstanbul'da toplantı yapacak diye haberler görmüştüm. Savunma bakanı iki tarafla da sürekli görüşüyor. Sergey Şoygu ile görüştü. Aynı zamanda Reznikov'la görüştü. Bu hafta bir de Victoria Nuland'ı da ağırladı Ankara. Birdenbire Türk-Amerikan ilişkilerinde işler sanki değişiyormuş gibi Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye F-16'ların satışının güvenlik, ulusal güvenliğe tehdit teşkil etmediği telkininde bulundu. Şimdi tabii geçtiğimiz yıllarda çok böyle yaşandığı ilişkilerde yaptırımlar, tırnak içerisinde yaptırımlar. Ama her şey biraz değişmiş gözüküyor. Ne dersiniz? Türkiye'nin önemi mi anlaşılıyor? Jeopolitik önemi mi anlaşılıyor bu krizde?
Yani tabii bu biraz göreceli bir olay. Türkiye'nin stratejik önemi var. Kim için? Amerika için. Peki niçin? Rusya'yı kuşatabilmek, boğazını sıkabilmek, özellikle Ukrayna üzerinden sürdürülen bu vekalet savaşında çok kritik bir ülke. İşte coğrafyası bunu bize gösteriyor. Haritaya bakmak yeterli.
Evet.
Peki Rusya için de stratejik mi? Evet. Niçin? Bu boğazını sıkma operasyonuna karşı direnebilmek, nefes borusu olabilmek açısından stratejik öneme sahip. Şimdi vallahi iktidarın eline büyük bir fırsat geçti. Zaten geçti. Böyle bir fırsatı da kolluyordu. İki taraf da Türkiye'yi kullanabilmek istiyor. Kendi tarafına çekebilmek istiyor. Bunun için hamleler yapıyor. Şimdi işte bu Nuland'ın Türkiye ziyareti, F-16, yani çok da uygun düşer mi ama biraz da amiyane. Türkiye'yi, hatta bu Rockefeller'in bir lafı olduğu için kullanıyorum, tırnak içinde, Türkiye'yi yemliyorlar. Soğuk savaş sırasında yemlenmesine ihtiyaç yok diyorlardı ama şimdi yemlenmesine ihtiyaç var. Niçin? Şimdi bugün iktidar nispeten daha dengeli bir siyaset uyguluyor. Bu dengeli siyasetin nedeni büyük resmi anlamış olduğu, Türkiye'yi bu krizin, bu savaşın dışında tutalım da Türkiye az zarar görsün anlamında değil bence. Niçin? Çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biliyorsunuz bu sefer Türkiye ister istemez darbe lideri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için, bu konuya Amerika Birleşik Devletleri duyarsız kaldığı için hatta biraz da güldüler. Biden o zaman biliyorsunuz başkan yardımcısıydı. Neler yaptığını hepimiz gördük, iktidar da gördü bunu. Ne oldu? Rusya tarafına savruldu. O tarihten itibaren çeşitli angajmanlara girdi. Ama bugünkü durumda tekrar Amerika Birleşik tarafına doğru kuvvetle savrulabilmenin imkanını kaybetmişti. Niçin? Çünkü yeterince angajmana girmişti Ruslarla. Çok büyük zarar verebilirlerdi. İşte Suriye'deki olayları biliyoruz. Suriye'de bir anlamda Rusya'nın müsaadesiyle, desteğiyle oraya girmiştik. İktidar bunu gördüğü için daha dengeli bir siyaset uyguluyor. Bugüne kadar da 20 yıllık süre içinde biz iktidarın ilkeli değerler manzumesi içinde davranmayan, makyavelist, fırsatçı, kolaylıkla bir o tarafa bir bu tarafa savrulan siyasetini bildiğimiz için ve Türkiye'de de iyi kötü yani seçime doğru bir gidiş var. Kamuoyu yoklamaları iktidar için iyi şeyler göstermiyor. Ekonomik veriler çok kötü. İflas etmiş durumdayız. İktidar bir çıkış ararken, hatta buna savaş bile dahil, böyle bir fırsat eline geçti. Sanırım bu fırsatı kullanmaya, bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Hani yine doğru olur mu bilmiyorum ama ikili oynamakla tarafsız ve dengeli olmak arasında gidip gelen, pazarlık gücünü her iki tarafa da kullanmaya çalışan bir ince çizgide ilerliyor.
Evet.
Şimdilik büyük zarar görmeden bunu götürüyor. Ama uzadıkça bu savaş uzayacak mı? Uzayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere bu savaşın devam etmesini istiyor.
Evet.
Uzun soluklu bir yıpratma savaşı olarak aynen Afganistan'da olduğu gibi bir savaş planlamışlar.
Hı hı.
Türkiye'yi...
Çok acayip değil mi? Hakikaten Türkiye'yi onu anlıyorum. Bu insanlar ucunu bucağını yani normalde görebileceğim bir şey ama o kadar militarist algılar çalıştırılıyor ki. Şimdi NATO toplantısını bu bağlamda sormak istiyorum size. Yani biraz görebilmek için nerelere nasıl gideceğini. Çin'e uzanan bir tehdit cephesi açılmış gözüküyor. Yani insan tabii ne yapılmak isteniyor diye sorgulamak durumunda. NATO'nun kendisi, genel sekreterin kendisi yıllarca aylar yani biz bunu durdurmayacağız demeye getiriyor. Avrupa'nın yanı başında, dibinde böylesi bir savaşı göze alan bir gözü dönmüşlük diyeceğim. Çünkü başka türlü izah edemiyorum. Yani savaşlar çıkınca insanlar hele de yetkili etkili konumlardaysa diplomatik çözümü daha çok telkin ederler değil mi? Yani ama burada tam tersi bir durum var. Nasıl, çünkü Türkiye'nin de burada nasıl durması gerektiğini soracağım size. Önce resmi nasıl okuyorsunuz onu merak ediyorum.
Şimdi,
ne elde etmeyi umuyor NATO, Amerika demek lazım şimdi, herhalde
NATO
bu bağlamda.
Demeyelim, Amerika diye.
Amerika, evet.
Yani Amerika esasında çıkarlarıyla paralel hareket ediyor. Hı-hı. Bu esasında ayağına gelmiş bir fırsattı. Hı-hı. Esasında Rusya daha barışı zorlayan, Donbas'ın ötesine geçmeyen, diplomatik Hı-hı. zorlayıcı tedbirleri uygulayacak işleri yapabilmeliydi. Hı-hı. Daha... dikkatli davranmalıydı. Ama sonunda Ruslar da bizim gibi
kendi değerlendirmeleri.
Doğulu bir toplum. Bir de ister istemez bunu da kabul etmek lazım. Daha otoriter bir rejim var. Ben hatta Ceyda Hanım hatırlarsınız bir Milli Güvenlik Kurulu konseyi gibi bir şey toplanmıştı. Onun bir bölümünü basına açık vermişlerdi. Putin evet. yönetiyordu.
Evet.
Şimdi ben de devlet mekanizması içinde, bürokrasi içinde çalıştığım için o tür haleti ruhiyeleri anlayabiliyorum. Orada ben şunu gördüm. Yani devlet aklı, mutlaka Rusya'da devlet aklı var. Bunu inkar etmek mümkün değil ama davranışlarda yani çok belirleyici, hatta biraz da orada katılan ne bileyim istihbaratın başındakine davranış biçimini görüyorum. Yani belli ki biraz ne diyeyim otoriter rejimin zorlamasıyla öngörüsüyle bu işin içine girdi.
Ama Amerikan tarafının tabii Ukrayna ordusunu daha sonra ele geçirdiklerini söyledikleri istihbarat ki orada da bir yığılma vardı ve Donbas bölgesinde 8 yıldır savaş var Çüker Bey. Yani oraya bir saldırı hazırlığı olduğu ve önleyici bir saldırıdan bahsediliyor bu bağlamda. Tabii ki tartışılır pek çok yanıyla ama.
Katılıyorum ama Donbas bölgesine ve Donbas bölgesinin yani batısıyla arasındaki irtibatları kesen yani şimdi çok askeri strateji girmek istemiyorum ama böyle bir şey yapmak hani şimdi empati kurmaya çalışıyorum, duygudaşlık sağlamaya çalışıyorum. Böyle yapısı daha iyi olurdu gibi geliyor bana çünkü yani Amerika Birleşik Devletleri'nin arayıp da bulamadığını verdi bir de istihbarat değerlendirmesi açısından büyük hataları vardı. Yani Ukrayna'daki hazırlığı göremediler.
Hı hı.
Yani bir de şöyle söyleyeyim. Ben o coğrafyayı biliyorum Ceyda Hanım. Yani 96, 97, 98, 99. Yani Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yatırımlar yaptı ki. Şimdi mesela Nulat'tan bahsediyoruz. Bu kadın Ukrayna kökenli Yahudi. Hani Yahudi derken... antisemitik bir bende dünya görüşü yoktur. Asla öyle bir şeyi kastetmiyorum.
Tabii yani anlıyorum işler, ben sizi.
Bu işler planlı. Şöyle söyleyeyim. 96, 97, 98 görüyorum. Kiev'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 tane askeri ateşesi var. Ya Allah aşkına bu çapta bir ülkeye 2 tane askeri ateşe yeter. Niçin? O zaman bile ben bunu sorguluyordum. Ve dikkat ediyordum askeri ateşelere. Hepsi Ukrayna kökenli. Yani yerel dil biliyor. Yani kardeşim buraya Amerika Birleşik Devletleri büyük yatırım yaptı. İşte o yatırımın eseri olarak 2004 Soros renkli devrimi kotarıldı. yetmedi. Hı hı. Biliyorsunuz arkasından meydan darbesi.
Evet.
Rusya yani bu resmi, hazırlıkları yani göremedi, istihbaratı değerlendiremedi.
Bir de evet, ama biraz böyle değişen dünya düzeni burada yok mu Türker Bey? Şimdi bakıyorum yaptırımlar başladı. Şimdi tabii kuş bakışı baktığımız zaman işte 140 ülke kınadı diye görüyor. 35 ülke çekimser kalıyor. 35 ülkenin nüfusu dünya nüfusunun yarısına denk geliyor. Ya da işte BM İnsan Hakları Konseyi'nde son derece tartışmalı 93 ülkenin onayı, 24 red oyu, 58 çekimser yine yarı yarıya gözüküyor. Şimdi bir yandan yaptırım uyguluyorlar ama enerji yaptırımı uygulayamıyorlar. Çin'le Rusya arasında yani aslında belki Amerika'nın hegemonyasına bir, çünkü istediğini yapabilen bir hegemonya bu. Yani BM hukuk falan tanımıyor Amerika, son 30 yılımızı birlikte yaşadık, gördük Amerika'nın açtığı çeşitli gerekçelerle savaşları. Burada biraz Amerikan ve Batı sistemini bir zorlama şeyi yok mudur sizce? Ve Amerika ilelebet tek hegemon kalabilir mi? Hele bu gelişmeden sonra nasıl görüyorsunuz siz projeksiyon olarak?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu özellikle Soğuk Savaş bitiminden sonra o tek kutuplu dünya düzenini sürdürmek istiyor. Her geçen gün aleyhine gelişmeleri de görüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bence şunu, ya bunu şimdi yaparım ya da bir daha bu projeyi unuturum durumuna geldi. Yani evet, ben de şunu söyleyeyim Ukrayna Savaşı için. Bu Ukrayna Savaşı'nın ilk raundunu Amerika Birleşik Devletleri kazandı. İşte batıdaki ayrışmayı, NATO'da içindeki ayrışmayı bitirdi. Avrupa'yı dizayn etti. Bütün dünyayı bir şekilde harekete geçirdi. Bir de medya onun elinde. Yani katliamlar görüyoruz. Egemen olan Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve CIA istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. Uzun vadede bu yaptırımlar bumerang gibi kimi vuracak? Almanya'yı vuracak. Fransa'yı vuracak. Avrupa'yı. Bence uzun dönemde bu ayrışma başlayacak. Ama Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşünüyor. Bu savaşı mümkün olduğunca sürdürelim. Rusya'yı istikrarsızlaştıralım. İktisaden ağır bedel. Şimdi kazanamazlar ama Rusya'ya gerçekten iktisaden bedel ödetirler. Ama bu bedel ne kadar olur filan tartışılabilir. Evet. Ve Putin'i itibarsızlaştırmak istiyorlar. Ve Rusya'yı, Rus nüfusu kime karşı? Putin'e karşı ayaklandırmak istiyorlar. Ve bu fırsattan istifade, işte Avrupa'yı şekillendirmek istiyorlar. Avrupa'nın Rusya'yla olan karşılıklı bağımlılığını tabii ki bitirmek istiyorlar ama öyle kolay bitirmek olmuyor ama şöyle söyleyeyim. Epeyce kısıtlıyorlar. Şimdi bunun Çin bacağı da var. Çünkü sonunda...
O daha da önemli çünkü Çin'e de aslında bayağı açıktan artık, şimdi Haziran'da da savunma konsepti bu NATO toplantısından sonra da açıkça ifade edildi. Zaten bekleniyordu. Çıkacak. Şimdi Rusya'ya yaptığımızı size de yaparız. Tayvan üzerinden sizi de ateşe veririz tehdidi şimdiden savruluyor. Yani hakikaten bir insan dünya savaşı mı hedefliyorlar falan diye düşünüyor bu kadar tehditkar bir şey. Yani kuralları biz koyarız. Siz bizim kurallarımıza tabi olacaksınız. Kurallar temelli düzen diyorlar aslında BM sistemiyle. Zaten Amerika BM sistemini ihlal ettiği için oradan hareketle okuyamıyoruz Amerika'nın yaptıklarını doğal olarak. Ama Çin'i de bunu işin içine katacak kadar vardırmalarının arkasındaki şey olarak ne görüyorsunuz siz? Yani gerçekten bir dünya savaşını mı zorluyorlar?
Yani çok acayip. Dünya savaşını zorlamak istemiyor. Yani kendi taraflarında buna hassas bir, ne derler, cerrahi bir operasyon olarak düşünüyorlar. O konuya kadar tırmandırmak istemiyorlar ama...
Ama Çin'i tehdit ediyor alenen.
Şöyle, Çin'in kutuplaşma, yani kutuplaşma Çin'in işine yaramaz. Kuşak yolu engeller, Avrupa'ya olan ticaretini engeller. Yani Çin genelde sessiz ve derinden giriyordu. Yani Rusya gibi böyle ortaya çıkmıyordu. Sessiz. Şimdi bu kutuplaşmayla birlikte, soğuk savaşı tırmandırmakla birlikte Çin'i ticareten, ekonomik olarak vuracaklar. Bu uzun dönemde Çin'in bundan zarar göreceğini, bir şekilde Rusya'ya olan desteğini çekebileceğini değerlendiriyorlar. Yani öyle değerlendiriyorlar.
Ama Tayvan üzerinden böyle kaşıyarak tam tersi sonuç elde etme olasılıkları sanki daha yüksek geliyor bana yani.
Yani Ceyda Hanım şöyledir. Yani böyle oyunu böyle kurgularsınız, böyle planlarsınız ama farklı şekilde gelişebilir. Yani ben şöyle düşünüyorum. Artık tek kutuplu dünya düzeninin, hatta o küreselleşme var ya, çok çabuk. Küreselleşmenin artık tabutuna son çivi çakılıyor. Ve dünya çok kutupluluğa doğru ilerliyor. Bu esasında hem yer küremizin, hem bölgemizin, hem Türkiye'nin çıkarına, biz bu yani büyük resim açısından esasında dünyanın çok kutupluluğa evrilmesini destekleyecek girişimlerin peşinde olmalıyız diye düşünüyorum. NATO konusuna gelirsek, NATO yani herkes eşit gibi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri eşitler arasında birinci, bir şekilde NATO'yu tehdit ortadan kalkmasına rağmen yeni tehditler yaratarak, önce radikal İslam, daha sonra artık açıkça Rusya, ne yapmaya çalışıyor? Bu teşkilatı, bu paktı Rusya'ya karşı, yarın bir gün Çin'e karşı kullanacak tedbirleri almaya çalışıyor. Avrupa ile arasında sorun vardı çünkü Soğuk Savaş bitince, tehdit ortadan kalkınca Avrupa savunma harcamalarını azaltmıştı. Sosyal projelere ağırlık vermiş. İşte bir tanesi Almanya. Ama bakın, çoktandır bütün başkanların üzerinde durmasına rağmen Trump esasında açıkça da tehdit ediyordu. İkinin en az ikiye çıkarım diye gayri safi milli hasılasının savunma bütçeleri. Ama bakın bir şekilde Rusya tehdidiyle birlikte, tırnak içinde söylüyorum, ne yaptı? Hem Avrupa'yı dizayn etti, hem savunma harcamaları arttırıyor. Artık belki o Almanya, hani geçmişin korkuları nedeniyle bir türlü savunma harcamalarına artım sağlayamayan Almanya'yı yakın bir gelecekte yine Avrupa'nın baskın gücü olarak görebiliriz diye de düşünüyorum. Bu aynı zamanda Fransa'nın da bakış açısını değiştirebilecek gelişmeleri tetikleyebilir diye de düşünüyorum. Yani kısa vadede evet.
Çok tehlikeli şeyler tabii.
Yani evet. Ama şimdi hani ne dedim? Türkiye nefes borusu. Türkiye bu rotada devam etmeli. Peki Türkiye nefes borusunu kapatır. Çünkü Amerika şu anda ne yapmaya çalışıyor? Çok Türkiye'nin üzerine gitmek istemiyor. Biliyor Türkiye'nin stratejik olduğunu. Diyor ki ben onu uzun vadede bu tarafa doğru çekerim. Peki uzun vadede bu tarafa doğru çekti. Türkiye yaslandı. Nefes borusu kapatıldı. Rusya çok köşeye sıkışırsa kötü şeyler yapabilir, biliyor musunuz? Yani o demin hani küresel savaş, nükleer tehdit. Yani bu işi kurgulayanlar nerede? Pentagon'da. Bu işi kurgulayanlar Avrupa'da, Almanya'da. Yani böyle bir tehlikenin de Avrupa'yı beklediğini bilmeli. Evet, Amerika nispeten daha kolay. Niçin? Farklı bir kıtada oraya nükleer silahı atabilmek.
Ateşi için burada yakmaya çalışıyorlar. Bizim topraklarımızda hakikaten çok tehlikeli. Evet, peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Türker Bey. Hakikaten beraber takip etmeye devam edeceğiz. Memleketimizin de bu işten olabildiğince uzak durmasını.
Aman.
Garantörlük diyorlar çünkü, biliyorsunuz yani. Değil mi? Garantörlük, siz, ha bir de onu sorayım yani. Bu konu çok tartışıldı. İlkesel olarak, buyurun.
Ukrayna Kıbrıs değil. Türkiye bu işin içine asla girmemeli. Bir de ya bu kadar şeylik olabilir mi? Bakın, hiçbir ülke buna atlamadı. Türkiye ya, insan bir oturur, devlet aklıyla değerlendirir. Asker ne diyor, dışişleri ne diyor, aydınlar ne diyor, üniversiteler ne diyor, geçmiş var, tarih var. Hemen atladılar. Ya da şöyle düşünüyorum, nasıl olsa bizi kabul etmezler. Böyle atlayalım, belki birilerine yaranırız diye mi? Böyle yaptılar orada. Yani anlamakta zorluk çekiyorum Ceyda.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Türker Bey değerlendirme için. Sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet, emekli amiralimiz, aynı zamanda siyasetçi Türker Ertürk. Her mecrada kendi değerlendirmelerini dinlemeye çalışıyoruz. Hakikaten Türkiye'nin bugün aldığı tarafsız pozisyona, o da dikkat çekiyor. Bunun savaşın uzaması halinde nerelere evrileceğinin bilinmediği tehlikeli bir rotada olduğumuz, Amerikan ve Amerikan politikası NATO üzerinden hegemonya pekiştirmek için işte Rusya'yı da bırakıp Çin'e tehditlere vardırmış durumda. Bütün yer küremiz tehlike altında. Halbuki Minsk anlaşmaları BM onaylıydı. Uygulansaydı hiç böyle bir sorun olmayacaktı. Şimdi Ukrayna temelli bir aşırı milliyetçilikle karşı karşıya, belki bu aşırı milliyetçiliğin belki de bütün Avrupa'ya yayılacak tekrardan, tarihi de silmeye çalıştıkları için hakikaten çok acayip bir durumdayız. Hatta bu konuda belki bir örnek vermek gerekirse, yakınlarda gördüm, dün dikkatimi çekti, çok da tuhaf geldi. İlk bakışta hakikaten tuhaf geldi. İtalya parlamentosunda bir ulusal gün yasası kabul edilmiş. Alpini dağ piyadeleri taburu, kahramanlıklarını övmek için 1943'te Nikolayevka'da, çok acayip. Bu aynı zamanda, bu çünkü Stalingrad Savaşı'nın, meşhur nazizme karşı belki de 2. Dünya tarihinin en önemli savaşı, işte orada Almanya, Roma, Berlin, Roma aksında çarpışmış bu piyadeleri kahraman gibi sunan bir tasarı, gerçekten çok acayip. Gerçi Zelenski'nin konuşmasını İtalyan parlamentosunda boş koltuk sayısı çok fazla olmuş anladığım kadarıyla, tepkiler var. Yani yarısı dinlemeye gelmemiş, ama yine de İtalya'da da böyle yasalardan bahsedilmesi çok acayip. Yani nazizmle ortak cephede yer almış askerlere kahramanlık bahşedilmesi üzücü diyelim efendim. İtalya'dan böyle bir notu da aktarmış olayım bu arada size. Ve evet, dün de konuştuk Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan ziyaretini, bakacağız. Zaten Mayıs ayında gerçekleştireceği söyleniyor. Türk dış politikasında tabii bu üst üste açılımlar gelince, hatta Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi köşesinde Erdoğan'a Nobel ödülü verilir mi, bu konunun gündeme geldiğini söylemiş. Obama bile aldı hiçbir şey yapmadan demiş. Aslında doğru söylüyor. Hakikaten Barack Obama daha başkanlığının bir yılı yeni dolmuştu ya da dolmamıştı. İşte nükleersizleştirme, o da bir başarı da kaydetmedi ama bunun üzerinden böyle bir ödül almıştı. Efendim dün Tel Aviv'de, İsrail'de Dizengoff Caddesi'nde bir silahlı saldırı, 3'ü ağır, çok sayıda insan yaralandı. En az 5 kişi deniliyor. Ve hemen tabii İsrail güvenlik güçleri harekete geçmiş, haberler geldi. Bir 9 Mayıs, Mayıs ayı geliyor, El Nakba günü Filistinlilerin. Dolayısıyla da 28 yaşında Batı Şeria'dan Filistinli bir erkek, epeydir bu tarz şeyler daha azalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda üst üste bir takım saldırılar gerçekleştirilmişti, hatta IŞİD'den bahsediliyordu. Dün böyle bir Tel Aviv'de sıkıntılı bir resim ortaya çıkmış. Mayıs ayında umarız daha da bu tarz ölü, yaralanma haberleri gelmez. Tabii Filistin meselesinin de çözülmesi için çabalar hiç de verilmiyor. O süreçte öyle kendi kendine hiçbir yere gitmiyor. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, The Funeral Band of Horses'dan bu hafta veda edelim size. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.